Yavuz Bey, önce Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yürüyüşünden başlayalım bu haftaki konuşmamıza. Gelinen nokta nedir? Bu hafta sonunda mitingle bitecek bu yürüyüş.
Evet, 22. günde artık İstanbul'a da yaklaştılar. Kapısına dayandılar diyebiliriz İstanbul'un. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğündeki adalet talebiyle yapılan yürüyüşteki kortej. Pazar günü Maltepe'de büyük bir miting düzenlenmesi planlanıyor. Bu arada tabii provokasyonlara sürekli dikkat çekiliyor. Hükümet kanadından bu yürüyüşün FETÖ'ye, PKK'ya destek amaçlı olduğuna ilişkin açıklamalar, suçlamalar geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu suçlamayı yapan siyasiler arasındaydı. Son etaba yaklaşılırken bir IŞİD saldırısı ihtimali de değerlendirildi. Kayseri'den bir ihbar sonrasında Kocaeli'nde kiralık bir minibüs ele geçirildi. Minibüste iki kişi ve ardından da dört kişi daha yakalandı. Bunların IŞİD mensubu olduğu ve minibüsle kalabalığın arasına dalarak bir katliam planladıkları iddiası söz konusu. Yani İstanbul'a yaklaştıkça tansiyon da artıyor, provokasyon tehlikesi de artıyor. Ayrıca bu yakalanan minibüste AK Parti bayrakları olduğuna ilişkin bilgiler de var. Yani provokatif amaçlı çok ciddi bir girişimin engellendiği bilgisi. Başka bir takım girişimler olabilir mi? İstanbul'a yaklaştıkça çünkü karayolları da kapatıldı. Oradan bir takım itirazlar var o bölgede yaşayanlardan. Onlarla ilgili bir takım elektriklenmeler olabilir mi? Bütün bunlar değerlendiriliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu kimin adaletle ilgili derdi varsa gelsin bu pankartın altında yürüsün. Burada partili değiliz. Ekmek kadar su kadar ihtiyaçtır adalet diyor ve aynı sloganla devam ediyor. Suçlamalara çok fazla yanıt vermiyor. Bu bir lütuf değildir diyor. İlk başta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bir lütuftur. Hükümetin lütfuyla yürüyorlar orada demişti. Sonra Başbakan Binali Yıldırım bu yolları biz yaptık bari yolları görüyor. Yapmasaydık ormanda kaybolurlar diye kendi üslubuyla bu meseleyi eleştirmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı dış basına verdiği mülakatlarda yasalara aykırı herhangi bir girişim olduğu anda yürüyüş kesilir yoksa herhangi bir sıkıntı olmaz dedi. Yani öyle görünüyor ki Maltepe'deki miting alanına kadar bu yürüyüş devam edecek. Çok ciddi hummalı bir çalışma da var CHP'de. Pazar günü büyük bir miting planlanıyor. Milyonlarca kişinin katıldığı bir miting planlanıyor. Gerçekleşecek mi göreceğiz. Maltepe çok büyük bir meydan. O meydanı doldurmak istiyorlar. HDP destek verecek. Başka siyasi partiler destek verecek. Sivil toplum örgütleri, kadın derneklerinden destek açıklamaları geliyor ki zaten onlar da yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf verdiler. Ama peki 9'unda bu miting yapılacak, sonra ne olacak? Adalet talebi ile başlayan süreç nereye varacak? Sorular bunlar. Bu konuda CHP'liler somut olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyorlar. Ama bu sürecin devam edeceğini söylüyorlar. Türkiye'de bir farkındalık yaratıldığını adaletle ilgili sorunlarda dile getiriyorlar. Ancak şunu söyleyebiliriz, somut olarak yapılacak eylemle ilgili bilgi vermeseler de CHP bu yürüyüş gibi toplumun dikkatini çekecek, biraz da sokakta yansıması olacak bir takım başka hamleleri peşinden getirecektir gibi bir görüntü var.
HDP'nin yürüyüşe desteği sizce bir ters tepki yarattı mı?
Bunu eleştirenler var, buna destek verenler var. Dokunulmazlıklar kaldırılırken zaten CHP'de bir tereddüt vardı. İktidar partisi bizi HDP'de yan yana göstermek istiyor diye. Anayasaya aykırı olduğu halde bu dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliğini destekliyoruz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Partisinden çok ciddi itiraz gelmesine rağmen yapmıştı bunu. Sonra yürüyüş sırasında da en çok konuşulan konulardan birisiydi. HDP destek verecek mi? Birlikte fotoğraf verecekler mi? Bütün bunlar tartışıldı. HDP kanadında da CHP kanadında da. Kapalı kapılar ardında muhtemelen bunun nasıl olabileceğine ilişkin tartışmalar da yapıldı. İki parti yetkilileri ya da temsilcileri arasında. Gelinen son noktada birlikte bir fotoğraf verildi. Ama o kadar kısa bir fotoğraf verildi ki HDP'nin eş genel başkanı, HDP'li milletvekilleri, bir takım yöneticiler, Mardin'in eski belediye başkanı, görevden alınan belediye başkanı, Türk siyasetinin önemli ismi Ahmet Türk, birlikte bir fotoğraf verdiler. Bir tereddüt olduğu kesin Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu fotoğraf çünkü şu anda hükümete yakın medyada terör örgütlerinin temsilcileriyle bir arada yürüyor CHP söyleminin de bir belgesi niteliğinde sürekli kullanılıyor manşetlerde birinci sayfada. Yani yürüyüşle ilgili haberlerin tamamında bu fotoğraf kullanılıyor. Zaten bundan endişe ediliyordu ama öyle görünüyor ki bir orta yol bulundu. Çok kısa süre birlikte yürüdüler, HDP'liler. Sonra onları arkaya aldılar ve süreç devam etti. HDP'li milletvekilleriyle bu konuyu görüştüğümüzde bizim tabanımızda da bu yürüyüşe destek olma konusunda sorun var. Tereddütleri olanlar var. CHP tabanında da ama burada asıl olan adalettir, özgürlüktür, demokrasidir ve biz bu payda da birleşiyoruz dediler. Ertuğrul Kürkçü yaptığı açıklamada böyle söyledi ve Maltepe'de de teşkilat olarak destek vereceklerini açıkladı. Yani göze almış görünüyor hem CHP hem de HDP tabandan gelebilecek bir takım tepkileri.
Yavuz Bey, hemen bu CHP'nin mitinginden bir hafta sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü. Bu yıl dönümünü hükümet nasıl kullanacak? Bu CHP'nin etkisini silip unutturmak için mi kullanacak? Onun için mi planlandı?
Zaten 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir anma toplantısı, bir demokrasi bayramı niteliğinde faaliyetler yapılacaktı. Ama şimdi tabii CHP'nin yürüyüşüyle karşı karşıya gelince, çok yakın tarihlerde olunca, hatta hükümetten bunun bilinçli olarak CHP tarafından bu tarihe seçildiğine ilişkin bir takım eleştiriler bile geldi. Bu yalanlandı CHP tarafından. Enis Berberoğlu tutuklandıktan bir gün sonra başladı. Ne zaman tutuklanacağı da belli değil. Hatta tutuklanmayacağı da diyor CHP'liler. Ve bu yürüyüşe katkı, katılım, ilgi artınca elbette AK Parti'de de 15 Temmuz'la ilgili hazırlıkların daha da ciddileştiğinin işaretlerini görüyoruz. Bir karşılaştırma da yapılıyor. Şimdi CHP bir gövde gösterisi gibi görüyor CHP'nin yaptığını AK Partililer. Kendi gövde gösterilerinin de 15 Temmuz kutlamalarında ya da anmalarında gerçekleştirileceğine ilişkin üstü kapalı söylemler söz konusu. Gerçekten hükümet değil, Cumhurbaşkanlığı bir kere bunu tümüyle sahiplenmiş durumda. Hatta Numan Kurtulmuş bu demokrasi nöbetlerinin tekrar başlayacağına ilişkin açıklama yapıldıktan sonra köşkten 15'i gecesi yapılacak sadece demişti. Ama onun da haberi olmadığını anlıyoruz. Çünkü 11 ile 15 arasındaki o bir hafta süresince demokrasi nöbetleri tutulacak. Ve o demokrasi nöbetlerinden bir bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Yani hükümet sözcüsünün bile programdan tam olarak haberi yoktu. Tümüyle Cumhurbaşkanlığı bu işi sahiplenmiş durumda. Ve katılımın mümkün olduğu kadar çok, mümkün olduğu kadar geniş ve mümkün olduğu kadar kapsamlı olması için de teşkilatların, AK Parti teşkilatının çok ciddi çalıştığını görüyoruz. Tabii burada en önemlisi 15 Temmuz akşamında yapılacak olan o anmalar gece yarısından sonra. Orada Demokrasi Nöbeti'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ve bir süre biz bu yürüyüşü konuştuk yaklaşık 20 gündür, 22 gündür. Sanıyorum yürüyüş bittikten, Maltepe'deki miting bittikten sonra da Türkiye gündemini büyük olasılıkla bu belirleyecek. Yani 15 Temmuz anmaları, o haftaya yayılan anmalar ve bu anmalara muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi de katılmayacak. Bülent Tezcan dün yaptığı açıklamada biz bu tip gösterişe ve 20 Temmuz'u tahkim edecek ki onlar 20 Temmuz'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbesi olarak nitelendiriyorlar. Onu tahkim edecek bir takım eylemlere dahil olmayız, katkı vermeyiz. Ama 15 Temmuz halkın 15 Temmuz'dur. Biz onları anacağız. Hayatını kaybedenleri, yaralananları anacağız. Bunu bir demokrasi bayramı halinde kutlanması için zaten mecliste de destek vermiştik yasaya. O günlerde kutlamaları da kendi çerçevemizde yapacağız. Ama 20 Temmuz darbesine destek vermeyeceğiz. Tahkim edilmesine izin vermeyeceğiz demiştim.
Yavuz Bey, bir krizin ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya seyahati söz konusu. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, G20 zirvesi için Almanya'ya gidecek Cumhurbaşkanı. Ne zaman gündemde Almanya olsa zaten bir kriz oluyor. Yani bu iş işte İncirlik üstündeki parlamenterlerin askerleri ziyaret etme meselesinde tansiyon çok yükselmişti. Hatta askerleri çekmeye kadar vardı mesele. 16 Nisan öncesinde Türkiye'deki politikacıların orada referandum kampanyasına katılması meselesi büyük kriz haline gelmişti. Şimdi bir adım ileriye gitmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi için gideceği Hamburg'da Türk kökenlilerle buluşması konusunda Almanya izin vermiyor, salon vermiyor. Bunun yapılmaması gerektiğini söylüyor, resmi ağızlardan söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna çok sert tepki gösterdi, intihar ediyor. Bu bir siyasi intihardır dedi Almanya'nın yaptığı. Oradaki teröristleri destekliyor. Teröristler istedikleri gibi, istediği şekilde hareket ediyor, konuşuyor, miting düzenliyor ve bir ülkenin cumhurbaşkanına orada vatandaşlarla buluşması için izin verilmiyor. Büyük bir çifte standarttır dedi. Biz terörün yanında bir ülke olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra Almanya'yı eğer terör konusunda ve 15 Temmuz'a dahil olanlarla PKK'lıların iadesi konusunda işbirliği yapmazsa. Şimdi bu sert mesajları Almanya'ya gitmeden önce verdi. Çözülür umudundayım hala dedi. Ama bir çözüm beklentisinin de güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekten Türkiye-Almanya ilişkileri son dönemdeki en krizli dönemini yaşıyor. Eylül'de Almanya'da seçimler var. Merkel'in yeniden şansölye olması konusunda herhangi bir tereddüt yok. En azından araştırmalar onu gösteriyor. Ama farklı partilerle koalisyon ortağı olma ihtimali var. Mesela Yeşillerin Dışişleri Bakanlığı'nı almasından bahsediyor ki o zaman Türkiye-Almanya ilişkilerinin biraz daha zorlanacağı. Çünkü Yeşillerin insan hakları, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularında daha hassas olduğu vurguları da yapılıyor. Yani Türkiye-Almanya ilişkileri iyiye gitmiyor. Uluslararası bir toplantı için gidiyor zaten Erdoğan. Resmi bir ziyaret değil Almanya'ya. O ziyarette tatsız başlayacak görüntü o şekilde.
İnsan hakları savunucularının toplu halde bir gözaltına alınmaları söz konusu olduğu, bu konuya ilişkin tepkiler neler?
Bu konuda bir bilinmezlik söz konusu. Çünkü Büyükada'da bir toplantıda insan hakları savunucularının kendilerini korumalarıyla ilgili bir eğitim programı yapılırken gözaltına alındıkları ve kimseye haber verilmediğine ilişkin bilgiler var. Şu saate kadar gelen bilgiler o yönde. Uluslararası Hak Örgütü'nün Türkiye temsilcisi de dahil olmak üzere birçok insan hakları savunucusu şu an itibariyle gözaltında. Niye gözaltına alındılar sorusunun yanıtı da yok. Gizli kararı var. Ne kadar gözaltında kalacaklar sorusunun da şu ana kadar herhangi bir yanıtı bulunabilmiş değil. Bir toplantı halindeyken toplu olarak gözaltına alma hususu var. Ve Uluslararası Hak Örgütü'nden de çok sert tepki var. Mesnetsizdir, gereksizdir ve doğrudan insan hakları savunucularına müdahale bir biçiminde takip ettiklerini söylüyorlar. Ama karşı taraftan, yani idareden, valilikten ya da emniyetten herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Sadece bir şikayet üzerine böyle bir gözaltı işlemi yapıldığına ilişkin bilgi. Şimdi kısa süre sonra Avrupa Parlamentosu'nda bir Türkiye raporu da oylanacak. Orada da Türkiye'de ifade özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, basın özgürlüğü konularına çok ciddi vurgular var. Hatta Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin kesilmesi talebi de o raporun içinde. Muhtemelen de geçecek parlamentodan. Tam da o raporla ilgili tartışmalar varken Türkiye'de bir, böyle bir olayın olması uluslararası camianın gözlerinin Türkiye'ye dönmesine de neden oldu.
Bu Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylama konusunda ne söyleyebilirsiniz? Bu Avustralya basınında yani Türkiye'nin...
Aslında bir yaptırımı yok ama Avrupa başkentleri üzerinde etkisi olan bir rapor. Diyor ki Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin değiştirdiği anayasa Venedik Komisyonu'nun kriterlerine uygun değil, yani demokratik değildir. Bu anayasayla, anayasa hayata geçerse Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle işi olmaz. Amiyane söylüyorum, tırnak içinde söylemiyorum ama bu sonuca varacak cümleler kullanıyor. Türkiye'deki basın özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden bahsediyor, kısıtlandığından. OHAL uygulamalarının insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiğinden bahsediyor. Daha önce de benzer bir rapor gündeme gelmiş ve kabul edilmişti. Ve Türkiye'de müzakerelerin bu süreç düzelinceye kadar askıya alınması talebi var. Bunun bir yaptırımı yok. Avrupa Konseyi'nin buna uymak gibi bir zorunluluğu yok. Ama bundan sonra Avrupa başkentlerinde Türkiye ile ilgili kararlar alınırken dikkate alınacak raporlardan birisi. Yani Türkiye'nin oradaki görünüşü, Avrupa'daki görünüşü, Avrupa başkentlerindeki imajı çok ciddi bir başka yara daha almış olacak. Son dönemde zaten çok yaralı da diyebiliriz.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.